Dördüncü kaset, birinci yüz. O günlerde yaygın kanaat AP lideri Demirel'in Cumhurbaşkanlığına İhsan Sabri Çağlayan Gili, CHP lideri Ecevit'in ise Cahit Karakaş'ı istediğiydi. Genelkurmay Başkanı Evren'in ismi aday adayları arasında en güçlü isim olarak anılırken, AP'li Saadettin Bilgiç, parlamento içinden bir cumhurbaşkanı çıkabileceğine dair demeç veriyor ve kendi adaylığının önünü açıyordu. Bu arada ilginçtir, darbe dedikoduları arttıkça bazı gazeteler Genelkurmay Başkanı Evren'in adaylığı için kamuoyu oluşturma çabaları içine girmişti. 1973 seçimlerinde Faruk Gürler'in adaylığını destekleyen Günaydın gazetesi, kimliklerini açıklamadığı 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıklıyor ve halkın Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığını desteklediğini iddia ediyordu. Günaydın'ın bu anketine Evren'in cevabı gecikmedi. Resmi bir gezi nedeniyle Londra'da olan Genelkurmay Başkanı, "Ben Faruk Paşa değilim, işimden de memnunum," diyordu. Evren'in üniformasını çıkarıp seçime girmeye niyeti yoktu, nasılsa kısa bir süre sonra ülkenin tek hakimi olacaktı. 1980'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile askerin direkt ilgisini söylemek diğer seçimlere oranla zordur. 12 Eylül döneminin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel, 5 Temmuz 1987'de milliyete verdiği demeçte müdahale için 1978'de karar alındı. Sadece şartların olgunlaşması için beklendi diyerek ordunun 1980 seçimleri ile ilgilenmediğini belirtiyordu. Evet, ordu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle değil, şartların olgunlaşmasıyla ilgileniyordu. AP'nin seçimlerin krize dönmesine neden olan tavrının altında, krizin tırmandırılmasından fayda uman bir tavır olduğu kesindir. Zaten Cumhurbaşkanlığına vekalet eden İhsan Sabri Çağlayan Gil'in Demirel'e yakın bir isim olması AP lideri için güç kaynağı olmuştur. CHP lideri Ecevit ise Demirel'in uzatma taktiğinden rahatsızdır. Ecevit, parlamento dışı güçlerin Cumhurbaşkanlığı konusunda telkinlerde bulunmaya başlayabileceklerinden kaygılıdır. AP 10 Nisan 1980'de Cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı. Demirel'in hemşerisi ve DP hareketinin öncülerinden Dr. Saadettin Bilgiç, Cumhurbaşkanlığına adaydı. MHP de Bilgiç'i destekleyeceğini açıkladı. Bilgiç'in adaylığından sonraki ilk oylamada AP adayı AP ve MHP'nin oylarından 84 oy eksik aldı. 183 oy olan Bilgiç'e kendi partisi oy vermemişti. Parlamentodaki AP'nin gücü ortadayken ve Bilgiç'in seçilmesinin mümkün olmadığı açıkken AP'nin niye Bilgiç'i aday gösterdiği merak konusudur. 10 Nisan tarihli Milliyet'te bu durum şöyle değerlendiriliyor. Demirel'in gönlünde Çankaya Köşkü'ne gönderilecek tek aday Çağlayan Gil'dir. Ancak Bilgiç, genel başkanının bu görüşüne karşı çıkmıştır ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştır. Politikayı ince hesaplarla götürmeyi bilen Demirel, hemşerisinin bu arzusunu kırmamak ve AP grubunu bölmemek için Bilgiç'in adaylığına evet demiştir. AP'de aday belirlenmiştir, CHP'nin ise henüz resmen adayı yoktur. 11 Nisan günü CHP grup toplantısında Ecevit, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin kendisine müracaat etmesini istedi. Sırrı Atalay, Kemal Kayacan, Kemal Sarı İbrahimoğlu, Muhsin Batur, Celal Ertuğ ve Lütfi Doğan adaylık için müracaat etti. Turan Güneş ise önce aday olup sonra yöntemi beğenmediğini belirterek adaylıktan çekildi. 12 Nisan'da aday adayları Ecevit'in odasında bir araya gelerek aday sayısının 1'e indirilmesi için görüştü. Toplantıdan bir sonuç çıkmayınca 14 Nisan'da CHP meclis ve senato grubunda gizli oyla eğilim yoklaması yapıldı. 3 isim adaylıktan feragat ederken Sırrı Atalay, Kemal Kayacan ve Muhsin Batur aday adayları olarak onaylandı. Aday adaylarından Muhsin Batur oylamadan yaklaşık 20 yıl sonra oylama sonucunu şöyle anlatıyor. Genel Başkan Ecevit oylamadan sonra beni evimden aradı. Grubun eğiliminin belli olduğunu ve benim CHP'nin adayı olduğumu söyledi. Ben de kendisinden diğer partilerle temas etmek için izin istedim. Ecevit bana istediğim gibi hareket edebileceğimi söyledi. Üzülmüştüm. Beklerdim ki birlikte hareket etmemizi istesin. Muhsin Batur o gün kendisinin adaylığına CHP lideri Ecevit'in gönlünün razı olmadığını anladığını söylüyor. 16 Nisan günü Batur'un adaylığı CHP grubunda açıklandı. Seçim turları başlayalı 25 gün olmuş ve 34 tur seçim yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ediyor. Ne AP kendi adayına ne de CHP kendi adayına oy veriyordu. CHP'nin adayı Batur, 15 Mayıs günü partisinin kendisine ihanet ettiğini düşünerek adaylıktan çekildiğini açıkladı ve İstanbul'a giderek bir türlü yerleşemediği evine yerleşmeye başladı. Muhsin Batur'un adaylıktan çekilmesine Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in bir demecinin etkili olduğu görüşü hakimdir. Evren, katıldığı NATO toplantısından dönerken, "Herkes dışarıda bize ne zaman seçeceksiniz?" diye soruyor. "Tabii bu üzücü oluyor ama şaka yollu, o kadar çok aday var ki bir tane bulup seçemiyorlar, karşılığını veriyorum," diyor. Evren'in bu sözlerini duyan Batur'un cevabı ise ilginçtir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın beyanında üzüldüğüm nokta, Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında kullandığı hoş olmayan sözleri oldu. Kendisi ile 34 yıldır tanışırız. Benim de aday olduğumu hatırlaması gerekirdi. Batur, kendisinin Evren'in komutanı olduğunu hatırlatıyor ve diğer adaylardan kendisinin daha üstün olduğu mesajını veriyor. Evren'in demecinin yankıları sürerken, Evren'e Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sarbi Çağlayangil, ordunun herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını soruyor ancak Evren'den negatif bir cevap almıyor. Evren'in demecine en itibarlı cevap ise, Evren gibi asker kökenli olan MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'dan geliyor. Kabadayı, parlamento Cumhurbaşkanı seçimi için dışarıdan zorlanamaz diyor. Batur yeniden aday oluyor. 27 Mayıs'ta Ankara'dan bir telefon geldi. Sekreter CHP Genel Başkanı Ecevit'in benimle konuşmak istediğini söylüyordu. Telefon bağlandı. Ecevit ısrarla tekrar Ankara'ya gelmemi istiyordu. Yeni gelişmeler oluyormuş. Erbakan ve arkadaşları bana destek olacaklarını vaat etmiş. Ankara'ya döndüm. 29 Mayıs'ta Ecevit ve Erbakan tekrar bir araya geldi. Benim yeniden aday olmama karar verdiler. CHP adayı Muhsin Batur ikinci kez Cumhurbaşkanı adaylığını böyle anlattı. Batur'un MSP tarafından destekleneceği haberi AP'de bomba etkisi yaptı. Demirel, CHP ve MSP'nin oylarıyla Batur'un seçilebileceğini düşünüyordu. Hemen harekete geçerek Saadettin Bilgiç'le görüştü ve Bilgiç'i ikna ederek adaylıktan çekilmesini sağladı. Daha sonra da AP Manisa Senatörü, 12 Mart döneminin 1. Ordu Komutanı, emekli Orgeneral Faik Türün'ü AP'nin adayı olarak açıkladı. İddialara göre Türün, Nakşibendi tarikatına yakındı. Demirel, Nakşilere yakınlığı ile bilinen Paşa'yı aday göstererek Batur'a gidecek MSP oylarını bölmeyi hedeflemişti. Ayrıca 9 Martçılara takındığı tavır nedeniyle Türün'ün MHP'nin de desteğini alabileceğini düşündüğü zannediliyordu AP Genel Başkanı'nın. Aslında Demirel Türün'ü seçtirmek yerine Batur'un seçilmesini engellemeye çalışıyordu. Türün'ün ismi karşısında basının ayağa kalkacağını biliyordu. Basında köşeleri tutan isimlerin birçoğu 12 Mart sonrasında Türün'ün kontrolündeki Ziver Bey Köşkü'nde işkenceden geçirilmişler ve bu yüzden de Türün'e düşmanlık derecesinde kin duyuyordu. Demirel, Türün konusunda kararsız olan milletvekillerini 7 Haziran'da Cumhuriyet'te yayınlanan bir habere göre Batur seçilirse yarın öbür gün meclisleri kapatır diye kulis yaparak ikna etmeye çalışıyordu. Kulislerde Batur'un Kayseri'de cuma namazı kıldığına dair söylentiler de aynı günlere rastlıyordu. Seçim kulisleri yapılırken Faik Türün'le birlikte Muhsin Batur'a da bazı basın organlarında saldırılar başlamıştı. Bedi Faik, Batur'un Gürlerin karşıtı değil devamı olduğunu savunurken, Cüneyt Arca Yürek ise Batur'un Çankaya'da sivil 12 Mart yaratma sevdasında olduğunu ileri sürüyordu. Bugün de Genelkurmay'a yakınlığı ile bilinen Mehmet Ali Kışlalı'nın yönetimindeki Yankı dergisi, 28 Nisan 1980 tarihli sayısında ilginç gerekçelerle Batur'un Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini savunuyordu. Düşünebiliyor musunuz Muhsin Paşa? Cumhurbaşkanı olacak da şu veya bu partinin kurduğu, şu veya bu hükümet karşısına 67 ilin valisinin değiştirilmesiyle ilgili bir kararnameyle gelecek ve bunu Muhsin Paşa onaylayacak. Düşünebiliyor musunuz? Muhsin Paşa'ya bir hükümet başkanı hiçbir mantık esasına dayanmayan kit yönetim kurullarını tayin listesi getirtecek, örneğin bir sinemacıyı TE yöneticisi yapacak kararnameyi imzasını atacak. Bunların hiçbirinin olmayacağını herkes biliyor. İstanbul'un gittikçe güçlenen özel sektörü, tüm düşünceleri iyi bilinen, etkilenmesi kolay olmayan Muhsin Batur yerine bir politikacının getirilmesi için çaba harcıyordu. 87. turdan itibaren Muhsin Batur yeniden aday oldu. 93. turda oylamaya katılan 573 üyenin 303'ünün oyunu alan Muhsin Batur'un Cumhurbaşkanı seçilmesi için sadece 15 üyenin oyu yeterli olacaktı. Ancak olmadı. 94. turda da Muhsin Batur'un oyları 298'i bulunca 95. turda AP'liler oylamaya girmedi. 6 Haziran akşamı Muhsin Batur, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı çünkü ertesi gün yani 7 Haziran günü senatörlüğü sona eriyordu. Muhsin Batur'un basındaki en önemli muhaliflerinden Bedi Faik, Hürriyet'teki köşesinde bir devrede bir seçim ancak bir defa kazanılır yahut kaybedilir. Fakat hayır, Muhsin Batur aynı seçimi iki defa kaybetmeye muvaffak olmuştur diyerek Batur'la inceden dalgasını geçiyordu. Muhsin Batur ölümünden kısa bir süre önce kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu döneme ilişkin anılarını anlatmıştı. Batur'a, Ecevit'e rakip olmayı hiç düşünüp düşünmediğini sordum. Hayır, ben CHP'nin genel başkanlığı gibi bir konuyu düşünmemiştim ama sanırım parti içindeki itibarım ve arkadaşlarımızın desteği Ecevit'i korkuttu. Beni aday yapıp piyasaya sürdükten sonra paşanın adaylığını içime sindiremedim demiş. Yavuz Donat da Ecevit aday olsa Batur'un oylarının yarısını alamazdı diye yazmıştı. Zannedersem Ecevit'te böyle garip bir endişe vardı. Özellikle milli birlikçi bazı parlamenterlerin tavrı da bu seçimlerde büyük rol oynadı. Birçok arkadaş hem bana oy vermedi hem de oy vermiş gibi göründü. Niyetleri zannedersem benim görev sürem bitip adaylıktan çekilmemden sonra aday olmaktı. Ülkede demokrasinin kesintiye uğraması kaçınılmaz gibi görünüyordu. Cumhurbaşkanı olursam bunu engelleyebileceğimi düşünüyordum. Aday olmamda en önemli sebep budur. Aksi halde CHP'ye genel başkan olmayı düşünmemiştim. 1980 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dikkat çeken bir önemli husus da parti liderleri ile partideki güçlü isimlerin mücadeleleridir. AP'de güçlü bir hizip başı olan Saadettin Bilgiç'in, CHP'de ise Muhsin Batur'un adaylıkları parti genel başkanları için bulunulmaz bir fırsattır. Parti liderleri kendi partilerinin adaylarının seçilmesine engel olarak hizip başlarının partiden silinmesini amaçlamışlardır. Muhsin Batur istemeyerek de olsa meclise ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığına veda etmişti. Batur, CHP müşterek grubunda arkadaşlarına teşekkür ederken kendisini destekleyen arkadaşlarının sizin intikamınızı aday olarak ismi geçenlerden alacağız diyerek Ecevit'e bayrak açmışlardı. Bu kez de CHP'de Turan Güneş, Kars Senatörü Sırrı Atalay ve TBMM Başkanı Cahit Karakaş'ın adı gündeme geldi. Karakaş, diğer adaylara göre Cumhurbaşkanlığına en yakın isimdi. Karakaş, CHP'ye AP'den gelmeydi. Gerçi 12 Mart döneminde partisinden izinsiz hükümete girmesini Demirel unutmamıştı ama AP'den 50-60 oy alabilirdi. MHP de Karakaş'a oy verirdi. Zaten Karakaş, meclis başkanlığına MHP'nin oyları ile seçilmişti. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. CHP içinde Karakaş'ın adaylığına karşı çıkanlar vardı. Bunların başını Profesör Muammer Aksoy çekiyordu. Aksoy parti grubunda Karakaş'ın adaylığına şöyle karşı çıkıyordu. Eyvah seçilir. AP'den ve MHP'den oy alır. Ama ben kafamı kesseniz oy vermem. Ben Karakaş'a oy vermeyeceğim. Eğer bir CHP'li MHP'den full oy alıyorsa, AP'den de yetecek kadar oy alıyorsa... Bu, onun adaylığının iptalidir. CHP lideri Ecevit, 1985'te yaptığı bir değerlendirmede Karakaş'ın parti içinden muhalifleri olmasa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini söylüyordu. Karakaş'ın adaylığının gündemden düşmesinden sonra bu kez de Ankara Milletvekili emekli Oramiral Kemal Kayacan'ın ismi gündeme geldi. Ancak bu isim de tutmadı. 7 Haziran'da TSK'nın yönetime el koyduğu 12 Eylül'e kadar 17 tur seçime gidildi ancak bunların 14'ünde çoğunluk sağlanamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılırken orduda da müdahale hazırlıkları sürüyordu. Muhsin Batur'un Cumhurbaşkanı adayı olarak 303 oy aldığı gün komutanları bir telaş aldı. Komutanlar Güneydoğu'daydı. Zamanın İçişleri Bakanı Orhan Eren o günü şöyle anlatıyor. Bir aralık hepimiz dışarı çıktı paşaların. Sonra Sayın Orgeneral bana geldi. Biz Ankara'ya hareket ediyoruz. Paşam dedim endişe etme. 303 olabilir ama seçilemez. Asker siyasi istikrarsızlığın devamından yanaydı. Şartlar olgunlaşıyordu. Erbakan'ın tabiriyle kadayıfın altı pişiyordu. Çünkü onlar da biliyordu ki Çankaya'da yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanı varken kolay kolay darbe yapamazlardı. Üstelik bu cumhurbaşkanı emekli bir orgeneral ve kuvvet komutanıysa. Dahası bu kişi eski bir darbeci ise. Batur'un seçilememesi askerleri çok rahatlattı. Seçim turlarının devam ettiği günlerde Başbakan Demirel erken seçim istedi. Darbeye ilişkin şüpheleri vardı ve sandığın darbenin önünü keseceğini düşünüyordu. Mecliste nafile turlar devam ederken hemen çaprazındaki genelkurmayda müdahalenin hazırlıkları sürüyordu. 27 Mayıs'ta MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazağ'ın öldürülmesinin ardından Çorum'da çıkan olaylar artık şartları olgunlaştırmıştı. Bu arada Ağustos ayında ordunun komuta kademesinde değişiklikler oldu. Askeri Şura'da dünyanın en zengin generallerinden Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya'nın görev süresi bir yıl uzatıldı. Oramiral Bülent Ulusu'nun yerine Oramiral Arif Akdoğanların yerine darbe fikrini çok beğenen Nejat Tümer getirildi. Artık her şey hazırdı, siyasetçiler birbirine girmiş, yaklaşık 6 aydır bir cumhurbaşkanı seçememişlerdi. Zaten müdahale tarihi de çok önceden belli olmuş, bayrak harekatı planı ilgili komutanlıklara dağıtılmıştı. Nitekim 12 Eylül. 12 Eylül 1980 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine istinaden Cumhuriyeti Koruma Kollama adına yönetime el koydu. Cumhuriyeti korumak adına darbe yapmak sadece Türkiye'ye mahsus bir yöntemse de 12 Eylül'le birlikte Türkiye için tarihi bir dönem başladı. Aynı gün, bir gün önce onlarca kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı terör olayları bıçakla kesilmiş gibi durdu. Yaklaşık 3 yıl sürecek 12 Eylül yönetiminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verilirken bunlardan 49'u infaz edildi. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 30 bin kişi siyasal görüşlerinden dolayı işlerinden atılırken 30 bin kişi siyasal mülteci olarak yurt dışına kaçtı. 300 kişi kuşkulu bir şekilde ölürken 171 kişinin de işkenceden öldüğü belgelerle kanıtlandı. 98 bin kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 24 bin derneğin faaliyetleri sakıncalı bulunduğu için durduruldu. 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu ile 9400 kamu görevlisinin işlerine son verilirken 937 film sakıncalı görülerek yakıldı. 13 büyük gazetenin yayını 300 gün süreyle durduruldu. Gazeteciler hakkında toplam 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İşte böyle bir dönemin sonuna doğru sivil yönetime geçmeye karar veren paşalar, danışma meclisi üyelerine yeni bir anayasa hazırlattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenlik devletine dönmesine neden olacak yeni anayasada, Cumhurbaşkanlığının yetkileri arttırıldı, meclisin hükümetler üzerinde denetimi azaltıldı. 12 Eylülcüler, askeri gücün devlet içindeki özerkliğinin genişlemesi yönünde daha ileri ve somut adımlar attı. Bunlardan biri ve en önemlisi, milli güvenlik kavramının ideolojik düzeyde ele alınması, genişletilmesi ve tarif edilmesidir. Yeni anayasada yarı başkanlık sisteminin yetkileri verilen Cumhurbaşkanı, halkın oyları ile seçilen başbakandan daha üst düzeyde olacak ve bazı yürütme işlerini üstlenecekti. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı'nın Genelkurmay Başkanı ile görüşmeleri de haftada bir gün olarak belirlendi ve başbakanla aynı düzeye getirildi. Kenan Evren 1982 anayasası için biz bir daha askerin darbe yapmasına gerek olmayacak şekilde anayasa hazırladık diyecekti. Evren yeni anayasaya bakışını biz kendi özelliklerimize, şartlarımıza uygun ve stratejik bir anayasa yapmak durumundayız. Batılı anayasalara uymak zorunda değiliz şeklinde açıklıyordu. Yeni anayasa, kuvvet komutanlarından oluşan 5 kişilik Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin tek tek seçerek oluşturduğu danışma meclisi tarafından hazırlanarak 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunuldu. Anayasa ile birlikte 12 Eylül'ün lideri Evren'in cumhurbaşkanlığı da millete dayatıldı. Şeffaf zarflarla yapılan halk oylamasına katılmayanlara ağır para cezası verildi. Halk oylamasına seçmen listelerine kayıtlı olan 20.690.914 kişiden 18.885.488 kişi katıldı. Geçerli oyların %91.17'si ile hem anayasa kabul edilirken hem de Evren Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş oldu. Bu anayasanın geçici maddeleri ile darbe yapan generaller Evren'in görev süresinin bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri olarak dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir statü ile kendilerini koruma altına aldılar. Anayasanın geçici 15. maddesi ile de kendilerini dönemlerinin uygulamaları konusunda yargı muafiyetine kavuşturan darbeci paşalardan bazıları emeklilik günlerini sanatla uğraşarak geçirirken bazıları da para problemi yaşamadan gününü gün ederek hayatlarını sürdürüyor. Alışılmayan bir Cumhurbaşkanı Özal. Türk siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri belki de merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dır. Devletteki ilk görevi Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nden öldüğü güne kadar sürekli tartışılan Özal, dengeleri ve statükoyu yıkan adam olarak tarihe geçti. Özal'a çok yakın bulunan ve zaman zaman da Özal'ı eleştirmekten geri durmayan merhum gazeteci Yavuz Gökmen, rahmetli Cumhurbaşkanı'na yöneltilen eleştiriler karşısında Özal'ın anlaşılabilmesi için dahilik seviyesinde zekaya ihtiyaç vardır diyerek Turgut Özal'a yöneltilen eleştirilere muhteşem bir cevap verir. Türkiye'nin kötü gidişinin değiştirilmesinde büyük katkıları olan ve öncelikle Türk insanının fikir devrimini gerçekleştirmesini sağlayan Turgut Özal sayesinde bugün Türkiye bugünkü yöneticilerimize rağmen ayakta kalmayı başarabilmektedir. Özellikle ilk başbakanlığı döneminde karşısında Demirel gibi yıkıcı bir muhalefetin olmaması nedeniyle teknokrat yönünü ön plana çıkararak Türk ekonomisinin çehresini değiştiren Turgut Özal, maalesef siyasi yasakların kalkmasından sonra politika yapmaya başladı ve Türkiye'nin hızlı ilerleyişi o tarihten itibaren yavaşladı. Turgut Özal bugüne kadar çok tartışıldı, çok eleştirildi. Özellikle Kürt meselesi ve Kıbrıs konusundaki düşünceleri nedeniyle Özal'ı neredeyse vatan haini ilan edenlerin bugünkü gelişmeler karşısında Özal'la ilgili düşünceleri herhalde değişmiştir. Turgut Özal, Türk Ceza Kanunu'nun meşhur 141, 142 ve 163. maddelerini kaldırarak düşünce ve ifade özgürlüğü noktasında Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıran isim olmuştur. Özal'ın niçin Cumhurbaşkanı olmak istediğini ve bu süreçte yaşananları kısaca bir hatırlamakta fayda var. Özal Başbakan. 12 Eylül yönetiminin sivil hayata geçiş kararından önce askeri hükümet döneminde kurulan Bülent Ulusoy hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Turgut Özal, seçimlerin kısa bir süre sonra yapılabileceğini öğrenmiş ve siyasete girmek için kolları sıvamıştı. Çankaya Köşkü'nün ekonomi danışmanı Adnan Başer Kafaoğlu ile arası hiç yoktu Özal'ın. Kafaoğlu, Özal'ın ekonomik politikaları konusunda sürekli olarak Evren'i dolduruyor ve Özal'ın icraatlarına taş koyuyordu. Banker skandalı bardağın taşmasına neden olan son olaydı. Özal ve daha önce Maliye Bakanlığı görevinden iki kez ayrılmak isteyen Kaya Erdem görevlerinden istifa etti. Özal artık siyasete hazırlanacaktı. Turgut Özal, Başbakan Yardımcılığından istifasından hemen sonra Side'ye giderek bir süre ailesiyle dinlendi. Özal da her siyasetçi gibi halkına gitmeden önce Amerika'ya gitti. Realiteye her zaman inandığını hayatın her safhasında gösteren Özal, Amerika'da siyasete giriş için ilk vizeyi aldı. Amerikan gezisinin göstermelik amacı zayıflama kürleriydi. Özal bedenen zayıfladı ama siyaseten şişmanlayarak Türkiye'ye döndü. 12 Eylül'ün darbecileri seçim kararı alınca Özal da ANAP'ı kurdu. İlk başlarda ANAP'ın seçimlere sokulmayacağı zannediliyorsa da öyle olmadı. Demirel'in kurdurduğu BTP ve Erdal İnönü'nün SODEP'i kapatılmış sıranın ANAP'a gelmesi bekleniyordu. Çünkü askerin kurdurduğu MDP'nin iktidar olmasına kesin gözle bakılıyor, hatta bakanlar bile belirlenmeye başlamıştı. Ancak MDP'nin iktidar olabilmesi için sağdaki diğer parti ANAP'ın da kapatılması gerekiyordu. 12 Eylül yönetiminin taşeronu Turgut Sunalp'ı halk tutmamıştı. Hem askerin açık desteği vardı hem de paşa Türkiye'nin tamamını kışla zannediyordu. Televizyonlarda bile karşısındakileri azarlayarak kendi kuyusunu kazıyordu. MDP seçimi nasıl kazanacak diye sorulduğunda herkesin verdiği cevap aynıydı. ANAP kapatılacak, oylar MDP'ye toplanacak deniyordu. Ancak öyle olmadı. Tam seçim arifesinde Beyaz Saray'ın çok önemli bir adamı Ankara'ya geldi. NATO eski başkomutanı ve ABD eski dışişleri bakanı Alexander Haig, Kenan Evren'le kısa bir süre görüştükten sonra Ankara'dan ayrıldı. Herkes Haig'in niye geldiğini araştırırken Amerikan Dışişleri eski bakanı dönüşünde Almanya'da sosyal demokratlarla sohbeti esnasında Türkiye'ye geliş nedenini açıkladı. Benim Ankara'ya gidiş nedenim seçimlerle ilgili. Son zamanlarda Özal'ın seçimlere sokulmayacağına, onun engelleneceğine dair bize raporlar geliyor. Ben Cumhurbaşkanı Evren'e Amerikan yönetiminin ricasını ilettim. Özal'ın seçimlere girmesinde bir engelleme olmaması gerektiğini, bunun demokrasi açısından şart olduğunu söyledim. Amerika'nın da önemli desteğiyle Özal'ın partisi ANAP kapatılmadı, seçimlere çok az bir veto ile girdi ve seçmenin %45'lik bir desteğiyle tek başına hükümet kuracak meclis çoğunluğunu ele geçirdi. 6 Kasım seçimlerinin bu sonuçları Özal'ın devletin dengelerini elinde tutanlara ilk kafa tutmasıydı. Özal, askerin bütün baskılarına rağmen halkın gönlündeki başbakan olmuştu ancak küçük bir sorun vardı. Seçimlerin iptal edilebileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Seçim sonuçlarından memnun olmayan bazı kesimler, özellikle Cumhurbaşkanlığı konseyerlerini kışkırtmaya çalışıyordu. Bunların en önemli dayanağı, Özal'ı hiç sevmeyen ve daha sonra hayatının en büyük darbesini Özal'dan yiyecek olan Konsey Genel Sekreteri Necdet Uru'ydu. Darbeciler düşündü, taşındı ancak yapabilecekleri pek fazla bir şey yoktu. Özal, kamuoyunun tanıdığından daha rahat adamdı. Seçimden sonra Çankaya Köşkü'ne giden Özal, başta Evren ve silah arkadaşları olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Özal, bundan sonraki siyasi adımlarını da nasıl atacağına dair ilk izlenimlerini bu ziyarette verdi. Evren'in soğuk bir yaklaşımla selamladığı Özal, beklenmedik bir hamle ile Evren'e sarılarak Cumhurbaşkanı'nı öpüverdi. Özal, Evren'i öpme hadisesini bakın nasıl bir havayla anlatıyor. İyi yaptım. Aramızda böyle soğukluk varken hükümeti sağlıklı kuramazdık. Biz kavga istemediğimizi, barış istediğimizi söyledik. Adam aleyhimize konuşma yapmış. Seçimi biz kazanmışız. Şimdi gittik ki hem bunları unuttuğumuzu gösterelim, hem de büyüklük bizde kalsın diyelim. İyi oldu. İyi oldu yahu. Adam bayağı sevindi. İşte Özal buydu. Evren'i hem öpmüştü hem de büyüklük onda kalmıştı. Özal hükümeti kurduktan sonra özellikle ekonomide büyük işler yaptı. Özal'ın bu konudaki en önemli icraatı Türk parasını koruma kanununun kaldırılmasıdır. Bu kanunun kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çehresi değişti. Ardı ardına gelen ekonomik zaferlerden sonra Türkiye, Özal'ın ilk hükümeti döneminde birçok dünya ülkesini geride bıraktı. Zaman zaman muhalefetin eleştirilerine, bizim icraatlarımıza hayalleri bile yetişemez diyerek cevap veren merhumun sözlerinin doğruluğunu bugün tüm Türkiye acı bir şekilde görmüştür. Özal zamanında Türkiye ekonomi ile birlikte teknolojide de büyük mesafeler kat etti. Barajlar, otoyollar, iletişim alanındaki yenilikler hep 1. Özal hükümeti zamanına rastladı. Bir zamanlar 70 sente muhtaç olan Türkiye, Özal'la zamanında borç için kapılarında beklediği ülkelere borç vermeye başladı. İş dünyası Özal zamanında dünya ile rekabeti öğrendi. İhracattaki gelişmeler her ne kadar ithalatı yakalayamasa da arttı. Bir vizyon adamı olan Özal, Türkiye'deki muasır medeniyet seviyesini çıkartabilmek için radikal atılımların zorunlu olduğunu biliyor ve siyaseten kendisine zararlı da olsa ülke menfaatleri için risk almaktan çekinmiyordu. Özal'ın Türkiye için önemli hayallerinden biri otoyollardı. Başbakan, 2000 yılına kadar 15 bin kilometre otoyol yapılması halinde Türkiye'nin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini söylüyordu. Özal'ın bir büyük hedefi de Birleşmiş Milletler'e genel sekreter olmaktı. Gazeteci Yalçın Özer, Özal'ın BM genel sekreterliği düşüncesini Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'e açtığını ve BM genel sekreterliğinin Türkiye'nin prestiji açısından büyük önem taşıyacağını ifade ettiğini anlatıyor. Pekala, Özal çok mu mükemmeldi? Bu soruya verilecek cevap kesinlikle hayırdır. Kendisine yaradığı müddetçe demokrasiden yana olan Turgut Özal birçok konuda demokrat değildi. Özellikle başbakanlığı sırasında ceza muhakemeleri usulü kanununun değiştirilmesiyle ilgili uygulamalarda ne kadar demokrat olduğunu göstermişti. Ancak bazı aile fertlerinin karıştığı skandallara Özal'ın müdahale etmemesi kendisi için düşündürücüdür. Benim memurum işini bilir felsefesini Türkiye'de oturtan Özal, hayali ihracata göz yumarak kimi iş adamlarının devlet eliyle zengin edilmesine de imkan sağlamıştır. İşte böyle bir dönemde 1986 yılının ortalarında Başbakanlık konutunda Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı için kararını açıkladı. O günkü toplantıda aile meclisinin dışında yakın çevreden birkaç isim ve İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan vardı. Özal, kendisinin Cumhurbaşkanı olmak istediğini ilk o gün dile getirdi. Ancak Özal'ın önünde çok önemli engeller vardı. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı makamına karşı askerin tarihsel ilgisi ortadaydı. 12 Eylül Anayasası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı makamı padişahlık yetkileriyle donatılmış ve Evren de bir konuşmasında "Biz bu anayasayı bir daha darbe yapılmaya gerek kalmasın diye yaptık." demişti. 1980 Anayasası tam bir antidemokratik anayasaydı. Özellikle yetkileri genişletilen ve sivillerin sayısı asker üyelerin sayısının altına düşürülen MGK'nın yapısı ortadayken, askerin Cumhurbaşkanlığı makamını bir sivile ve özellikle Özal gibi dini inançları kuvvetli olmasıyla bilinen bir kişiye bırakması mümkün görünmüyordu. Özal, günlerce 1980 Anayasası'nın Cumhurbaşkanlığı yetki ve sorumsuzlukları ile ilgili bölümünü inceledi. Yakınları ile tartıştı, Cumhurbaşkanlığı son derecede güçlü yetkilerle donatılmıştı. Bu makama gelecek kişi inisiyatifi alırsa devletin iplerini ele geçirebilirdi. Bu Türkiye'nin idari ve siyasi yapısını değiştirmeyi çok arzulayan Özal için önemli bir fırsattı. Başbakan Cumhurbaşkanlığı hayalleri kura dursun, bir başka önemli kurum olan Genelkurmay Karargahı'nda da önemli planlar yapılıyordu. Özal'ı tanıdığı ilk günden beri hiç sevmeyen ve bunu da her türlü fırsatta belli eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Evren'in görev süresinin bitiminden sonra Cumhurbaşkanı olabilmek için altyapı hazırlığı ile meşguldü. Üruğ ve ekibi, Türkiye'nin iplerini tamamen ele alabilmek için ordunun komuta kademesinin 2000 yılına kadar olan bölümünü belirlemişti. Ordunun 2000 planı olarak adlandırılan plan dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun Genelkurmay Başkanı olacaktı. Öztorun Genelkurmay Başkanı olunca 1989'da boşalacak Cumhurbaşkanlığı makamı için yapılacak seçimlerde Türk Silahlı Kuvvetleri eski komutanları Üruğ için meclise baskı yapabilecekti. Üruğ'un Cumhurbaşkanlığına gelmek istemesindeki en önemli sebep 1973'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genelkurmay Başkanlığından istifa ederek Cumhurbaşkanı adayı olan Faruk Gürler'in siyasiler karşısında aldığı ağır yenilgiydi. Gürler 1973'te Tuğgeneral olan Üruğ'un dayısıydı ve Genelkurmay eski başkanı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre sonra kanser hastalığına yakalanarak vefat etmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı Üruğ için bir noktada içinde kalan bir uhdeydi. Özal'dan sivil darbe. Üruğ ve arkadaşlarının 2000 planından Özal'ın erken haberi oldu. Özal'ın Cumhurbaşkanlığı makamına giden yoldaki rakiplerinden biri Üruğ'du. Özal'ın kafasında Üruğ'u yenilmenin planlarını yapılmaya başlanmıştı. Özal için bir diğer rakip ise siyasi yasaklı olan Demirel'di. Her ne kadar yasaklı da olsa Demirel'in gücü kendisini ürkütüyordu. Özal, Demirel'in gücünü ölçmek için hiç de gereği yokken boşalan 11 milletvekilliği için 28 Eylül 1986'da ara seçim kararı aldı. DYP bu seçimden %24'lük bir oy oranı ile çıkınca Özal, öncelik sırasını değiştirdi ve Demirel'i siyasetten silmek için yeni bir plan hazırladı. 1987 Özal'la birlikte Türkiye'nin de siyaseten önemli yıllarından biridir. Özal, Şubat ayında koroner bypass ameliyatı geçirdi. Başarılı bir ameliyattan sonra Türkiye'ye dönen Özal, yeniden işlere sarılmıştı ki Ankara'yı bir darbe dedikodusu aldı. Söylentiler kulaktan kulağa yayılıyordu. Evren'le arası pek de iyi olmayan Üruğ darbe yaparak Cumhurbaşkanlığına yerleşecekti. Cumhurbaşkanının Genelkurmay Başkanı ile yıldızlarının barışmadığını her iki isme de yakın insanlar biliyordu. Evren ile Üruğ'un arasının şeker rengi olmasında cin fikirli Başbakan Özal'ın da katkısı yok değildir. Özal, Evren ile ilgili bir görüşmede Cumhurbaşkanının kendi görev süresinin uzatılmasını kabul etmemesi halinde Üruğ'u Cumhurbaşkanı seçmek istediklerini söylemişti. Özal'ın Üruğ ile ilgili sözleri Evren'in başından aşağıya kaynar sular dökülmesine neden olmuştu. Dipnot: Ben tarihim Bay Başkan, Erbil Tuşarp. Zaten hem Üruğ'u sevmiyor hem de Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha kalmak istiyordu. Özal bir cümle ile Üruğ'un olası köşk desteğini yok etmişti. Mayıs ayı ile birlikte ordu komuta kademesindeki değişikliklerle ilgili spekülasyonlar da arttı. Söylentilere göre üye süresi dolmadan önce emekliliğini isteyerek Öztorun'un genelkurmay başkanlığına gelmesini sağlayacaktı. Genelkurmay başkanı siyasi otoritenin elinde olan tasarruf hakkını kendi kullanmaya çalışıyordu. Ordunun 2000 planını duyduğunda Özal'ın ilk tepkisi yaptırtmam oldu. Üroğ'un iktidar planının altyapısı hazırdı ve orduda yapılacak atamalar planlanmıştı. Bu atamalarla hiyerarşik bir görünüm altında ordu içindeki Üroğ cuntası iktidara gelecekti. Özal, Üroğ'un başından beri kendisini sevmediğini biliyordu. Özal'la beraber evrenin de dedikodulardan korkmaya başladığı kulaktan kulağa yayılıyordu. Darbe söylentilerinin arttığı bir ortamda Haziran ayında Genelkurmay Başkanı emekliliğini istedi. Üroğ bunun gerekçesini ise benden sonra gelecek komutana inisiyatif tanımam gerek diyordu. Başbakan Genelkurmay Başkanı'nın niyetini biliyordu ve bu operasyonun önüne geçmeye kararlıydı. Başbakanlık konutunda Genelkurmay'dan gelen bir davetiye Özal'ın tepesinin atmasına yetti de arttı bile. Zarfın içinden çıkan davetiye Necdetlerin devir teslim davetiyesiydi. Öztorun siyasi otoritenin alacağı kararı beklemeden kendisini Genelkurmay Başkanı ilan etmişti. Davetiyeyi açtığında Özal'ın yanında Güneş Taner vardı. Morali çok bozulan Özal Taner'e döndü, ne yapacağız der gibi kafasını salladı. Taner cesur adımlar atılmasının iktidarları sağlamlaştıracağını söylüyordu. Her gün ölmektense bir gün ölelim daha iyi, gereğini yapalım dedi. Özal da o an kararını verdi. Kesinlikle baskılara boyun eğmeyecekti. Günlerden 24 Haziran'dı. Özal hemen Bakanlar Kurulu'nu topladı. Çok heyecanlıydı. Bakanlarla tek tek konuştuktan sonra kararını açıkladı. Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmek istiyorsak askeri yerli yerine koymamız lazım. Demokrasi sivil bir idare tarzıdır. Siviller askerleri de yönetirler. Burada ne görüşüyoruz? Asker bize emrivaki yapıyor ve bizi hiç karıştırmadan Genelkurmay Başkanlığı ve diğer görevleri paylaştırıyor. Biz kim oluyoruz peki? Yarın bunlar kendi kendilerine karar verip harp ilan ederler. Kendi kendilerine karar verip darbe yaparlar. Askerin kafasında daha teğmenlikten beri Cumhurbaşkanlığı hesabı yatar. Askerden Cumhurbaşkanı olmaz. Bu düşünceyi kesip atmak lazım. Burada karşı karşıya olduğumuz durum Cumhurbaşkanlığı hesabıdır. 1989 yılında Cumhurbaşkanı seçilecek. Eğer biz sivil bir Cumhurbaşkanı seçemezsek Türkiye'de hiçbir şey yapmış olmayız. Adamlar 2000 yılına kadar plan yapmışlar. Plan yapılacaksa siviller yapar. Bu planı da kabul etmeyiz, emrivakilere boyun eğemeyiz. Bakanlar da Özal'a hak vermişti. Tüm bakanlar Özal'ı desteklediklerini söyledi. Toplantı bitiminde başbakan Cumhurbaşkanı'na giderek durumu kendisine anlattı. Evren önce sivil otoritenin fikrini beğenmediyse de Özal'ın kararlı tutumu karşısında fazla direnemedi ve Özal'la 2000 planının bozulması konusunda anlaştı. Öztorun Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmeyecekti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren başbakanla görüşmesinden sonra başbakanın niyetini Genelkurmay Başkanı Necdet Ürü'ye anlattı. Ürü küplere binmişti. Özal da kim oluyordu da ordu içindeki atamalara karışıyordu. Ürü da Evren'den duyduklarını Necdet Öztorun'a söyledi. Öztorun şok olmuştu. Önce Evren'in Özal'a yol vermeyeceğini düşündü ama gelişmeler Öztorun'u yanıltıyordu. Aslında Evren Paşa da Öztorun'u istemiyordu. Gazeteci Cüneyt Arca Yürek'le bir söyleşisinde aslına bakarsanız Torum Tay Öztorun'dan çok üstün bir asker. Hem askerliği hem de bilgisi üstün. Öztorun'un kara kuvvetlerine gelmesi bile doğru değildi ama Necdet Paşa geldi istedi benden ben de kıramadım diyordu Cumhurbaşkanı. Kara kuvvetleri komutanı yıkılmıştı. Özal'ı telefonla aradı, kararının kesin olup olmadığını sordu. Özal kararlıydı. Üstelik bu kararın kendisine değil hükümete ait olduğunu söyledi. Öztorun tüm subaylar için Genelkurmay Başkanlığı'nın bir ideal olduğunu ve kendisinin bu makama çok yaklaştığını söylüyordu. Hiç olmazsa bari 3 ay bu görevde kalayım, sonra istifa eder ayrılırım diyen Öztorun'a Özal hiç renk vermedi, Öztorun bir kez daha yıkılmıştı. Evren Özal buluşmasının gündemi ve Bakanlar Kurulu'nda konuşulanlar Ankara'da çok çabuk yayıldı. Darbe söylentileri artık Özal'ı da korkutmaya başlamıştı. Başbakanlık konutunda son kez Güneş Taner'le durum değerlendirmesi yaptı. Güneş Taner o günü meclis kulislerinde milletvekili arkadaşlarına şöyle anlattı. Özal çok endişeliydi. Açıklamayı yarın yapalım dedi. Akşam saatleriydi. Ben de kendisine İstanbul'a gidelim, açıklamayı orada yapın dedim. Niye diye sorunca İstanbul'daki 1. Ordu Komutanı Recep Ergun babamın sınıf arkadaşıdır. Üstelik Ülvu'yu da hiç sevmez. Gidip Tarabya Oteli'ne yerleşelim. Harbiye'ye gidip de ellerine düşmeyelim. Tarabya'da açıklarsınız dedim. Aklına yattı. O gece başbakanlık konutunda sabaha kadar çevre ışıklarını yaktık. Tüm başbakanlık koruma polislerine çevre güvenliği aldırdık. Müthiş bir geceydi. Her şey olabilirdi. 29 Haziran sabahı erkenden Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile İstanbul'a uçtuk. Özal İstanbul'da Tarabya Oteli'ne yerleşir yerleşmez 1. Ordu Komutanı Recep Ergun Paşa'yı aradı. Ergun'a tasarruflarını anlattı. Orduda bunun bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağını sordu. Ergun Paşa'dan istediği yanıtı alan Özal iyice rahatlamıştı. Ama Tarabya Oteli'nin etrafı yine de polislerce sarıldı. Gazeteciler diken üstündeydi. Herkes birbirine ne olacağını soruyor, Özal'la Genelkurmay arasındaki soğuk savaşın kimin lehine sona ereceğini merak ediyordu. Yerli yabancı tüm basın mensupları Özal'ın İstanbul'a geldiği haberinin gelmesi üzerine Tarabya Oteli'nin etrafını sarmıştı. Özal, sivil darbe diye nitelenebilecek açıklamayı yapmak için erken saatleri uygun buluyordu. Operasyon sırasında en önemli etkenlerden biri de basındı. Üstelik basına güvenemiyordu. Açıklamayı erken saatlerde yapacak ve gazeteler baskıya girene kadar gazete sahipleri ve genel yayın müdürleriyle görüşerek onları kendisine destek olmaya çağıracaktı. Turgut Özal, Tarabya Oteli'nin kapısından çıkarken oldukça düşünceliydi. Ancak yapacağı açıklamayı abartmamayı planlamıştı. Gazeteciler Özal'ı görünce hemen Genelkurmay Başkanlığı konusunu sordu. Özal, Cumhurbaşkanı Evren'le de atama ile ilgili olarak anlaştığını belirterek tarihi cümleleri sakince sıraladı. Hükümet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'un Genelkurmay Başkanlığı'na gelmesini istemedi. Benim tarafımdan bu husus Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi ve Genelkurmay 2. Başkanı Sayın Necip Torumtay'ın önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve bilahare Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi uygun bulundu. Gazeteciler Özal'ın son cümlelerini dinlememişti bile. Başbakan son cümlelerini korumalarına bakarak söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devrim sayılabilecek bir operasyon açıklamıştı Özal. 30 Haziran günü gazeteler Özal'dan demokrasi darbesi başlığı ile çıktı. Aslında Özal bu operasyonu salt Türk demokrasisinin gelişmesi için yapmıyordu. 1989'da kendi cumhurbaşkanlığına gidecek yolda önemli bir engeli ortadan kaldırıyordu. Müzmin cuntacıların beline inen darbeden sonra Özal, Torumtay'ı Genelkurmay Başkanlığı'na getirerek cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir engeli ortadan kaldırmış oldu. Bu arada Özal'a İstanbul'da güvence veren Recep Ergun Paşa da Özal tarafından unutulmadı. Ergun emekli olduktan sonra 1987 erken seçimlerinde Kayseri'den milletvekili aday listesinin başına yerleştirildi. Daha sonra da ANAP Genel Başkan Yardımcısı olarak Özal'ın ekibine girdi. Referandum. 12 Eylül darbesiyle getirilen siyasi yasakların kaldırılması ile ilgili tartışmalar başlamıştı. Özal, Cumhurbaşkanı Evren'le anlaşarak siyasi yasakların kaldırılmasını halka götürdü. Özal, yasakların kalkmasını istemiyordu ancak kamuoyundan gelen baskılar karşısında yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. Yasakları anayasa ile getiren Evren de artık yasakların kalkmasının meclisin inisiyatifinde olduğunu söylemişti. Türkiye'de zaten meclisin içinden çıkan hükümet çoğunluğa sahip olduğu için meclisi de istediği gibi yönetiyordu. Bu durumda yasakların kaldırılması hükümete kalmıştı. Başbakan, siyasi yasakların kalkması ve eski siyasilerin yeniden siyasete dönmeleri halinde ülkenin 12 Eylül öncesindeki gibi karanlık günlere döneceğini düşünüyordu. Haksız da değildi. Özal'ın haklılığı daha ilk seçimden itibaren kendisini gösterdi. Karşısında Türkiye ve dünya gerçeklerinden uzak, popülist politikalardan medet uman bir muhalefet vardı. Üstelik ağzı torba gibiydi, büzülmüyordu da. Ok yerden çıkmıştı artık, başbakanın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Referandum tarihi olarak 6 Eylül belirlendi. Mecliste çoğunluğa sahip olan iktidar partisi istese mecliste yasakları kaldırtabilirdi ama Özal bunu istemedi. Sorulduğunda ise böylesi daha iyi oldu demekle yetindi. ANAP liderinin hesabı referandumda yasaklar kalkmayacak ve baskın bir seçimle anayasayı değiştirip Cumhurbaşkanlığını garanti altına alacak sayıda milletvekili ile meclise hakim olmaktı. Sürpriz açıklama o günlere rastladı. Başbakanın referandum akşamı çok önemli bir açıklama yapacağına dair televizyon ve gazetelerde yayınlar başladı. Herkes referandumdan yasakların kalkması yönünde evet oyu çıkarsa Özal'ın siyaseti bırakacağını açıklayacağını zannediyordu. Özal tüm Türkiye'yi dolaştı, yasakların kaldırılmasının zararlarını anlattı, referandumdan hayır oyu çıkmasını bekliyordu. Beklenenin aksine başbakan sandıklar açılmadan erken seçim kararını açıklayıverdi. Muhalefet de dahil olmak üzere herkesi bir kez daha şok etmişti Özal. Ekonomik gidişatı iyi görmeyen başbakan bu sıkıntıların aşılması için radikal tedbirler gerektiğini düşünüyordu. Eğer bu tedbirleri alırsa zamanında yapılacak bir seçimle 1989 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeterli milletvekili çıkartamayabilirdi. Referandum sonuçları açıklandı. Seçmenin %50.6'sı yasakların kalkması yönünde oy kullanırken %49.4'ü yasakların kalkmasına karşıydı. 4. kaset 1. yüzün sonu.